Ayrım 6. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 87. Dipsiz kuyulara bağırsaydım derdimi. İhtiyar kadının bu sözleri yayılır yayılmaz ahali reisin biricik oğlu Kays'ın adını unutmaya ve onu Mecnun diye anmaya başladı. Reis günlerce aradı ve arattırdı Mecnun'u. Lakin hiçbir haber alınamadı kendisinden. Mecnun'un annesi yataklara düştü. Reis hanımının yatağa düşmesiyle iyice yıkıldı. Hanımı bir şey yemiyor, içmiyor ve sürekli oğlunu sayıklıyordu. Reise onu bulması için yalvardı durdu. Durri yektasının mahvolmasına izin vermemeliydi. Babalığını gösterip onu bir an önce bulup getirmeliydi reis. Reis, Numan'ın yıllar önce söylediği sözleri hatırladı. Olmayanın derdi kendi kadardır. Ama olanın derdi dağlar kadardır. Sizin adınıza korkarım efendim. Korkarım ki olmadığınıza dertlendiğiniz şey olunca daha dertli kılmasın sizi ve bizi. Haklı çıkmıştı Numan. Aynı dediği gibi olmuştu işte. Numan'ın korktuğu başlarına gelmişti. Reis evladının bu hale düşmesine mi yansın, hanımın yataklara düşmesine mi, adının ve karının dillere düşmesine mi? Ama o hayırlısını istememiş miydi Allah'tan? Kalbini yatırıp günlerce af dileyerek Rabbim hayırlı bir oğul diye yalvarmamış mıydı? Başı sıkıştığı, dara düştüğü her zaman Numan vardı yanında. Bereket yine yanındaydı. Numan'a yıllar önce söylediklerini hatırladığını anlatıp şimdi ne yapmak gerektiğini sordu. Numan da üzülüyordu Mecnun'a. Reisi ve Mecnun'un annesine, kabilenin kırılan gururuna Numan reise ilk işin Mecnun'u bulmak olduğunu söyledi. Sabırla aramalarını sürdürmeleri gerekiyordu. Mecnun'u bir dinleyip derdini öğrenip hal yoluna ondan sonra gidilecekti. Madem ki hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyorlardı, bu başlarına gelen şer bile olsa isyan etmemeli, tevekkülü elden bırakmamalıydı. Şayet hayır için sebep bu dert, zaten ondan yine bir hayır tahsil edilecekti. Üstelik şer zannettiğimizden hayır, hayır zannettiğimizden şer çıkabilirdi. Halk durmadan Mecnun'un sevdasını konuştu durdu. Bir sürü olur olmaz şeyler söyledi onun hakkında. Sağduyulu ve Mecnun'u sevenler, onun samimiyetini ve dürüstlüğünü bilenler üzüldüler ve hakkında ileri geri konuşanlara karşılık verip ayıpladılar. Fakat bu konuşmalara engel olamadılar. Kadınlar çok yazıklandılar Mecnun'un haline. Bir de akranı ve hayranı olan kızlar, özellikle mektebe devam edip meseleyi bilenler, iki sevgilinin birbirlerine olan tutuklarına şahit olanlar gizli gözyaşlarıyla ağladılar. Mecnun'un hali o kadar dile düştü ki çevredeki bütün kabilelere ve Leyla'ların yurduna kadar ulaştı. Mecnun'un kendini çöllere vurduğu ve hiçbir haber alınamadığı söyleniyor, her anlatan kendinden de bir şeyler ekleyerek büyütüyordu hikayeyi. Leyla bu haberi duyduğunda yıkıldı ve geceler boyu gözyaşı döktü. Leyla'nın annesi Nebiye'yi Leyla'nın yanından uzaklaştırdığı için Leyla'nın dert ortağı da kalmadığından acısını kimselere söyleyemedi ve günden güne erimeye başladı. Bu iş o hale geldi ki kervanlarla her yere taşındı durdu Mecnun'un hikayesi. İnsanlardan kimileri çölde garip kıyafetli, meczuba benzer birini gördüklerini söyleyip uydurdukları şeyleri anlatıyorlardı. Reis zaman zaman bu seyyahlardan duyulanlara itibar edip gördükleri adama nerede rastladıklarını soruyor ve Mecnun'u aramak için gidiyordu adamlarıyla. Fakat bütün bu çabalardan bir netice alamıyordu. Reisin hanımı günden güne fenalaşıyordu. Beti benzi solmuş, tıpkı oğlu Mecnun gibi bir deri bir kemik kalmıştı. Mecnun'u arayıp da bulamamalar, reis ve hanımını Mecnun'un hayatta olup olmadığına dair kötü düşüncelere de itmişti. Göz bebeklerinin çölde ölüp gitmiş olabileceği fikriyle her gün kahroluyorlardı. Mecnun yurdunu terk ettikten sonra çölde gezip dolaşıyordu. Hurma ağaçlarının altında saatlerce başına gelenleri ve Leyla'yı düşünüyor, onun hasretine dayanamıyor, ağlayıp sızlıyordu. Sürekli yer değiştirdiğinden dolayı da onu aramaya gelenler bir türlü bulamıyordu Mecnun'u. Bazı günler çobanlığa giderken tırmandıkları dağa çıkıyor, uzaktan yurdunu seyrediyordu. En çok da Leyla ile kavuştukları mektep binasına bakıyor, yaraları tazelendikçe gözyaşlarını tutamıyordu. İnsanların diline düşmenin acısıyla ayrıldıklarını hatırlayıp kendine de kızıyordu. Bu ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ne yapıp edip Leyla'yı görmeye karar verdi. Mehtaplı bir gecede yürüye yürüye sabaha yakın bir saatte Leyla'ların yurduna yakınına geldi. Seher yelinin çıktığı vakitte bir kayanın üzerine Leyla'nın yurduna bakarken sabah ezanlarını duydu ve hemen Leyla'yı bir kerecik daha görebilmek için Allah'a yalvarmaya başladı. Leyla'yı nasıl göreceğini bilmiyor, oturduğu kayanın üzerinden evlere bakıyordu. Hangi evdeydi Leyla? Hangi damın altındaydı kim bilir? Evlerin birinden peşinde daylaklarının koşuşturduğu bir deve sürüsü ve küçük bir çocuk çıktı. Başka evlerden de deve ve koyun sürüleri çıkaran çobanlar görülüyordu. Mecnun görülmekten çekinip bulunduğu kayalıkta saklanacak bir yer aradı ve büyükçe bir kayayı kendisine siper edindi. Yalnız bulunduğu tarafa gelen küçük çocuk tarafından görülmekten kurtulamadı. Çocuk saçları uzamış, gözleri çukurlarına kaçmış, üstü başı dağınık bu adamı görünce sürüyü bırakıp gerisin geri dönmüş ve çıktığı eve girmişti koşarak. Mecnun hemen oradan uzaklaşıp bir başka kayanın arkasına saklandı ve yine evlere bakmaya başladı. Küçük çocukla birlikte örtüler içinde bir kadın daha çıkmış ve çocukla birlikte yürümeye başlamıştı. Çocuk Mecnun'un ilk gördüğü kayalığı işaret edip bir şeyler anlatıyordu. Yanındaki kadın çocuğa korkmamasını, bir dilencinin insana bir şey yapmayacağını söyleyerek ikna etmeye çalışıyordu. Mecnun bulunduğu kayanın arkasında sessizce kaldı ve çocukla kadının geçmesini bekledi. Kadınla çocuğun sesleri uzaklaşırken onlara arkadan baktı. Kadın örtüsünü açmadan çevreye bakıyor ve çocuğa ''Gördün işte kimsecikler yok, korkma sana bir şey yapamaz.'' diyordu. Kadın bir müddet daha çocuğun ardı sıra baktı durdu. Çocuk koşa koşa sürüsüne yetişti ve geriye dönüp el salladı kadına. Kadın hemen geriye dönmedi. Bir vakit daha çocuğun iyice uzaklaşmasını bekledi. Çocuk bir kere daha dönüp bakınca yeniden el salladı ve ondan sonra geriye döndü. Ağır ağır yürüyordu kadın. Kayalığa doğru dikkatlice bakıyor ve çocuğun gördüğünü söylediği kişiyi arıyordu sanki. Örtüsünün altından çevreyi dikkatlice süzdü ve kimselerin duyamayacağına emin olduktan sonra ''Kays, Kays, sensin değil mi?'' Mecnun isminin çağrıldığını duyunca kulaklarına inanamadı. Kimdi kendisini tahmin edip çağıran? Leyla olamazdı. O Leyla'nın sesini tanırdı. Hayır, Leyla değildi. Heyecanlandı ve hiç sesini çıkarmadan bekledi. Kendisini tanıyan kim olabilirdi ki? Kadın örtüsünü de açmadığından kim olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Kadın yine seslendi. Kays, Kays, ben Nebiye. Kays, korkma. Neredeysen yavaşça belli et ve beni dinle. Söyleyeceklerim var Kays. Mecnun'un içi birdenbire genişledi. Saklandığı yerden hafifçe Nebiye'ye seslendi. Buradayım. Nebiye Mecnun'un sesini duyunca öyle umutlu oldu ki görmek umuduyla bakındı ama göremedi. Sonra konuşmaya başladı. Sesi titriyordu Nebiye'nin. Bir kerecik görmek istiyordu Mecnun'u. Göster kendini derken kimselere söyleyemediği hasretini de sığdırmıştı sesine. Mecnun bulunduğu kayanın arkasından çıktı. Nebiye de korktu Mecnun'u görünce. İçinde müthiş merhamet uyandı Mecnun'a. Ne hale gelmiş Allah'ım diye üzüldü. Gözleri çukurlarına kaçmıştı ama yine öyle derin bakıyordu. Nebiye Mecnun'un gözlerine baktı uzun uzun. Ve Mecnun ilk kez Nebiye'ye baktı ama hemen indirdi bakışlarını. Sonra kayalığa saklandı yine. Nebiye kasılıp açılan bir sesle sürdürdü konuşmasını. İkide bir yutkunuyordu sanki. Kesik kesikli cümleleri. Kardeşim birini görüp korktuğunu söyleyince buralarda böyle dolaşan biri olsa olsa Kays'tır dedim. Leyla'yı görmek istediğini anladım. Ben Leyla'nın hizmetine uzaklaştırıldım Kays. Leyla'ların evi ta ilerideki ağaçlığın yanında. Bahçesi en geniş ve kuyulu bir evdir. Onu görmek istersen bu tehlikeyi göze alırsan orada görürsün ancak. Fakat kimseye görünme. Leyla evden dışarı salınmaz oldu. Sadece seher vakitlerinde ve akşamüstleri bahçede dolaşır. Eğer imkan bulursam Leyla'yı anlatırım Kays. Sözünün burasında uzun süre durdu ve Mecnun'a ''Bunu senin için yaparım Kays'' deyip dövmek için bocaladı ama konuşamadı. Gözyaşlarını siliyordu örtüsüne. Ağır ağır yürüyordu Nebiye. Mecnun da Nebiye'nin konuşmalarını işitmek için gizlene gizlene Nebiye'nin sesini takip etti ve bütün söylediklerini işitti. Nebiye son olarak ''Allah yardımcınız olsun'' duasında bulunurken Mecnun'un onun ağladığını anladı ama niçin ağladığını anlayamadı. Nebiye için Allah'a uzun uzun dua etti Mecnun. Nebiye yürümesini hiç değiştirmedi. Belki bir daha görür umuduyla arada bir dönüp dönüp bakıyordu kayalığa ama Mecnun'u göremedi. Evine giden yolu ızdırabıyla uzattıkça uzattı. Mecnun yaslandığı kayalıkta şimdi içinde gökler kadar bir umutla ertesi seheri bekliyordu. Gün onun için uzadı da uzadı. Kayalıktan hiç ayrılmadan ufka baktı durdu akşam çökerken. Grup vakti Mecnun'un içinde de bir karışıklık oluştu. Hayalleri tutuştu Leyla'nın gül yüzünü görecek diye. Serin rüzgarlar çıkınca ferahladı ve yıldızlara baka baka vaktin fecri kazbe devrilmesini bekledi. Seher vaktinin boş kokuları yayılırken ortalığa gizlene gizlene Leyla'ların bahçesine doğru yöneldi. Kimseciklere görünmeden henüz yıldızlar sönmeden Leyla'ların evini bulup bahçeye girerek ağaçların sık olduğu bir köşeye saklandı. Bahçe ağaçlarla beraber baştan başa çeşit çeşit güllerle doluydu ve gül kokusu Mecnun'u sarhoş ediyordu. Ne kalbine söz geçiriyordu ne gözyaşlarına. Birazdan Leyla'sını görebilecekti belki de. Onu gördüğü zaman kendini tutması için Allah'a yalvardı. Uzaktan ilk ezanı duyduğunda duasını çoğalttı. Sonra insan konuşmaları duyuldu bir vakit. Zaman geçmez oldu. Zaman geçiyor ama Leyla görünmüyordu. Kuş sesleri geliyor, kapılar açılıp kapanıyordu. Ama Leyla gelmiyordu bir türlü. Sabah alacasında güneşin ilk ışıkları belirmeye başlamıştı ki Leyla göründü. Leyla zayıflamış, incelmiş ama güzelliğinden bir şey kaybetmemiş. Tam aksine güzelliği daha da artmıştı. O ne muazzam güzellikti, ne temiz masumiyet. O ne müthiş hüzünle göz süzüştü. O ne nermin iç çekiş. Leyla iç çekmiyor sanki. Mecnun'u hançerliyor. Bir yanağdar gibi indifa ediyor Mecnun. Mecnun zelzeleye tutulmuş yer gibi titriyor. Mecnun paramparça. Darmadağın Mecnun. Boğazında yumruk gibi bir şey. Sesi çıkmıyor. Sıcacık gözyaşları akıyor yanağından. Hıçkırmamak için, katılmamak için, ses çıkarmamak için olağanüstü bir güç sarf ediyor. Sadece yutkunuyor acıyla. Mecnun olduğu yerde bir keder heykeli gibi kala kalıyor. Leyla sabahın mahmurluğunu da eklemiş güzelliğine. Bembeyaz elbisesiyle yürümüyor, süzülüyor. İç çektikçe Mecnun kahroluyor. Saçlarını yana atıyor. Mecnun savruluyor. Gözlerini yıldızların üşüştüğü çöl gecesi gözlerini gezdiriyor çiçeklerde. Mecnun çiçekleri kıskanıyor. Sonra sabahın ilk ışıkları vurup parlatıyor yüzünü Leyla'nın. Mecnun mest. Mecnun harap. Mecnun ölmeye hazır. Mecnun gözünü kırpmadan Leyla'yı seyrediyor. Leyla'nın gözlerinde hüzün ürpertileri. Leyla çiğ düşmüş kıpkırmızı bir gülü kadeh tutar gibi alıyor eline. O bembeyaz güvercine benzeyen ellerde gül Mecnun'un kalbi oluyor. Mecnun'un kalbidir şimdi Leyla'nın elindeki. Mecnun'un kalbi delik deşik kanıyor. Leyla eğiliyor güle koklamak için. Gülün rengi vuruyor Leyla'nın yanaklarına. Mecnun kendine hakim olamıyor daha fazla. Aşkını, acısını, hasretini, kahrını duyulur duymaz bir sesle ruhum diyerek bırakıyor havaya. Leyla'nın gözleri büyüyor. Elini göğsüne götürüyor Leyla. Leyla'nın dermanı kesiliyor. Büyük büyük gözlerle çevreye bakınıyor. İmkansız bu diyor içinden ama gerçek olması ne kadar da istiyor. Ne kadar da istiyor onu görmeyi ve ruhum demeyi. Ve görüyor ağaçlar arasında keder heykelini. Mecnun olmuş Kays'ı hem tanıyor hem küçük bir çığlık koparıyor hayretinden. Ne hale gelmiş Allah'ım diye bir sayha kopuyor içinden ama dışarıya vermiyor Leyla. Şaşkın ve ağlamaklı öylece bakıyor Mecnun'a. Mecnun'un gözyaşlarıyla ıslanmış yüzü yüreğine dokunuyor. Acılı bir gülüşü esirgemiyor yine de. Esirgemiyor iki elini birbirine kapaklayıp kalbine götürmeyi ve sonra Mecnun'a doğru uzatmayı. Gözyaşları kirpiklerinden inerken korka korka eve doğru dönüp bakıyor sonra Leyla. Mecnun ıslak gözlerini çevirip eve bakan Leyla'nın boyun bükmesiyle birlikte hıçkırıklarını zapt edemiyor artık. Leyla hemen yalvaran bakışlarla bakıyor Mecnun'a. Elini yumruk yapıp göğsüne vuruyor ama onunla burada görülürse başlarına fena şeyler gelmesinden korkuyor. Başını iki yana sallıyor çaresizlikle ve uzaklaş görmesinler ne olur diye fısıldayabiliyor ancak. Gözyaşlarına boğulmuş bir halde heyecanından titreye titreye eve doğru yıkık adımlarla uzaklaşıyor Leyla. Ardına bakmak istiyor. İstiyor ve bakıyor Leyla. Güvercin ellerini sallıyor havaya belli belirsiz ve eteklerini tuta tuta gözden kayboldu. Eve girmiyor Leyla. Mecnun'u görebileceği ama Mecnun'u göremeyeceği bir kuytuluğu seçip onu gözetliyor. Mecnun hem artık gitmesini istiyor hem gitmemesini. Kays'ını bu halde görmekten yüreği eziliyor. Mecnun yumruk yapıp ağzına götürdüğü elini ısırarak sürekli ağlıyor sarsıla sarsıla. Leyla'nın az önce gittiği tarafa bakıp geri geri çekiliyor ağaçların arasından ve kayboluyor. Leyla için için dua ediyor Mecnun'a. Ağlıyor ve yalvarıyor Allah'a. Gönlü ne kadar karışık Leyla'nın. Gördüğüne seviniyor, gördüğüne üzülüyor. Geleceği düşünüyor, güç yetiremiyor. Olmaz bir kırıklıkla iyice kararıyor bakışları. Ve avu gibi bir ah bırakıyor. Mecnun bahçeden çıktıktan sonra deliler gibi koştu ağlaya ağlaya. Bir taşa takılıp yüzüstü kapaklanıverdi. O dizlerinin, dirseklerinin alnının yaralandığını aldırış etmeden doğrulup koşmasına devam etti yine de. Kanı yüzüne akınca iyice ürkütücü bir hal aldı Mecnun. Hıçkıra hıçkıra ağlayıp koşarken birkaç genç gördü Mecnun'u. Hiç görmedikleri bu adamı çılgın bir deli zannedip zaten koşan Mecnun'u kovalamaya, taş atmaya başladılar. Mecnun'un ne olduğunu anlamadan taşlar yağdı üzerine. Sakınmadı bile Mecnun. Sadece taş atanlara şöyle bir baktı ve koşmasına devam etti. Nebi ile konuştuğu kayalığı gördü uzaktan. Oraya doğru yöneldi. Gençler hala takip ediyordu kendisini. Kah gülüyorlar, kah kötü sözler söylüyorlar ve taşlıyorlardı Mecnun'u. Nebi'nin girdiği evin yanından geçti hızla. Arkasından konuşmalar duydu. Biraz soluklanmak için geriye dönüp baktığında Nebiye'nin gençlere kızıp söylendiğini gördü. Ne istiyorsunuz Allah'ın garibinden? Kan revan içinde bırakmışsınız zaten. Gençler Nebiye'nin çıkışması karşısında suçlarını anlayıp çekingenlikle geriye döndüler. Mecnun'un yanına kadar geldi Nebiye. Gözlerine vurulmuş bir ceylan hüznünün ışıntıları fısıltıyla sordu. Görebildin mi? Mecnun yeniyle yüzünü gelişigüzel sildi. Evet dedi Nebiye'ye. Git artık buradan. Eğer anlarlarsa daha kötü şeyler gelir başına. Hem Leyla'yı da düzerler. Git ne olursun dedi ve geri geri çekilerek Mecnun'dan uzaklaştı. Elini git anlamında salladı. Mecnun çölüne döndü tekrar. Leyla'sını gördüğüne seviniyordu ama azabı dinmiyordu bir türlü. Kendisi yüzünden Leyla'nın başına bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle üzüntüsü arttı. Leyla'yı yeniden görmek aşkını körüklemiş, dayanılmaz bir ayrılık acısıyla kavrulmaya başlamıştı. Kötü hayaller kuruyordu Mecnun. Çölde kumlar aniden bir rüzgarla hareketleniyor ve ortalık göz gözü görmez bir hale geliyordu. Sonra Leyla'yı görüyordu Mecnun. Leyla beyazlara bürünmüş bir halde o toz duman içinde ''Neredesin? Neredesin?'' diyerek kendisini arıyordu. Sesinde korku ürpertileri telaş dolu bakışlarla çevreye bakınıyor ve durmadan ''Neredesin? Ah neredesin?'' diye aramasını sürdürüyordu. Mecnun istediği kadar ''Buradayım, yanındayım'' desin. Leyla bir türlü işitmiyor ve hıçkır hıçkır ağlayarak aramaya devam ediyordu. Leyla'nın kendisini göremeyişi ve duyamayışı karşısında Mecnun da ağlamaya başlıyordu. Ona doğru gidiyor ama nedense bir türlü ulaşamıyor. Ağzı çıktığı kadar Leyla diye bağırıyor ve sonunda yorgun düşüp kalıyordu. Çektiği azap o hale geldi ki çöl onun yanık sesiyle dolmaya başladı. Ebu Naim gibi şarkı söylemeyi çok isterdi ama bunu beceremiyordu. O sadece Leyla ve aşkı ile ilgili şiirler okuyordu. Bir gün yine böyle şiir okuyup gezerken bir kervanla karşılaştı. Kervandakiler Mecnun'u görünce küçük bir şaşkınlık geçirdiler. Söylediği şiirler dinleyenlerin hoşuna gitti. Kervandaki adamlardan biri çekine çekine. Mecnun sen misin yoksa diye sordu. Mecnun o da kim diye karşılık verdi. Kervandaki adam Mecnun hakkında duyduklarını anlatınca Kays adının Mecnun'a çıktığını anladı. Adama gülerek baktı Mecnun. Kays Mecnun olmuş ha dedi acıyla. Kervandaki adam sorusuna bir cevap alamamıştı. Yanından uzaklaşan Mecnun'un arkasından tuhaf dercesine bakıp kalmıştı sadece. Hırpani kıyafetiyle elindeki asasıyla şiirler mırıldana mırıldana uzaklaşan adamın Mecnun olduğuna kanaat getirmişti. Mecnun insanların hala kendisi hakkında konuştuğunu öğrenip üzüldü. Demek ki onlardan uzaklaşması da fayda vermemişti kendisiyle uğraşılmasına. Kervan öğleye yakın Veda Kulu Yusuf'un yanında konaklayınca reis ikramlar hazırlayıp kervana götürmesini emrini verdi. Kendisi de gelecekti. Kervandakiler amir oğulları reisinin geleceğini öğrenince hem sevindiler hem meraklandılar. Bu merakları iyiliği, yardımseverliği, adaleti yanında onun Mecnun'un babası olduğunu da bildiklerindendi. Hoşnutlulukla karşıladılar onu ve Mecnun'un gördüklerini haber verdiler kendisine. Reis oğlunu tarif etti onlara. Yolda Mecnun'la konuşan adam reisin tarifiyle gördüğü ve konuştuğu kişinin büyük bir ihtimalle o olduğunu söyleyince reis adama bir kese fırlattı. Kervan başına bir ihtiyaçları olup olmadığını varsa karşılayabileceğini sordu. Kervan başı ikramlarına teşekkür etti ve bir ihtiyaçları olmadığını söyledi. Reis oğlunu aramak için hazırlanması gerektiğini belirtip ayrılmak istediğini, kendilerine çok dua edeceğini söyleyerek ayrıldı kervandan ve adamlarıyla birlikte atlarını yıldırım gibi sürdüler. Reis yurduna gelince hemen Numan'a haber salınmasını istedi ve hanımına oğullarını büyük bir ihtimalle buldukları müjdesini verdi. Kadıncağız bu sefer de sevinçten ağlamaya başladı. Demek sağdı oğulcuğu. Demek çöllerde meczup gibi gezip duruyordu. Reis hanımına aramalarının epey uzun sürebileceğini, bu sefer muhakkak bulacaklarına dair içinde kuvvetli bir his olduğunu, bunun için dua etmesi gerektiğini söylediğinde Mecnun'un annesi onlarla birlikte gelmek istediğini belirtti. Reis hanımını Bu haliyle yolculuğa katlanamayacağını, yolda fenalaşırsa ayak boyu olabileceğini söyleyerek kalması için ikna etti. Anne gözyaşlarıyla dua ederek kabullendi. Reis ve adamları atlanarak derhal tarif edilen cihete dolu dizgin at sürdüler ve nihayet uzaktan Mecnun'u gördüler. Mecnun nal seslerine kulak kabartıp dönüp bakınca gelenlerin yakınları olduğunu anladı ve bundan huzursuzluk duydu. Bütün zamanlarını Leyla ile dolduracakken şimdi onlarla uğraşacaktı. Daha doğrusu onlar kendisiyle uğraşacaktı yine. Olduğu yerde kızgın bir şekilde bekledi gelenleri. Atlılar yakınlaşınca atlarından indiler ve Mecnun'a doğru yürümeye başladılar. Reis, "Oğlum, evladım!" diye bağırıyordu acıyla. Mecnun'a atılıp kucaklayarak bağrına bastı. Yüzünü gözünü öptü. Mecnun'un haline baktıkça yüreği kabardı. "Yavrum, nedir bu halin? Kendini niye mahvediyorsun?" Mecnun'un gözleri dolu dolu oldu babasına bakarken. Sitemkâr bir sesle konuştu. "Sözler işi çığırından çıkarır ve sebep olur baba. Sırf hakkımızdaki konuşmalar bitsin diye Leyla ile baş başa kalmak için geldim buralara. Ama görüyorum ki yine de bitmemiş konuşmalar." "Boş ver konuşmaları oğlum. Annen çok fena. Seni sayıklayıp duruyor. Dön bizimle." "Boş ver konuşmaları ha. Böyle diyorsun şimdi baba. Ama sen değil miydin bu konuşmaları bitir diye söyleyen? Ah dipsiz kuyulara bağırsaydım derdimi. Issız çöllere, engin denizlere, yüce dağlara. Büyük ormanlara haykırsaydım. Geniş nehirlere, günahsız hayvanlara, temiz bitkilere. Onlar belki anlar ama konuşmazlardı. Dedikodu yapmazlar, beni Leyla'dan ayırmazlardı. Ah ben ne cahilmişim ki insanlara söyledim. Anlamadılar, konuştular ve Leyla'dan ayırdılar. Onlardan kaçtığım halde, onlarla uğraşmadığım halde onlar yine benimle uğraştılar. Oysa ben bu geniş çölde azabımın lezzetiyle ne kadar mutluyum. Güya ayırdılar bizi. Fakat öyle beraberim ki Leyla ile bilemezsiniz. Bütün zamanım Leyla ile geçiyor. Oğulcuğum, ciğerparem, yeter artık dertlendiğin, kederlendiğin. Gel bizimle ki yarana merhem olalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Gelsem ne olacak ki? Yine konuşup çekiştirecekler. Hem Leyla olmadıktan sonra, Leyla ile olamadıktan sonra dönsem neye yarar? Dönmesem neye? Evladım, annen senin derdine yandı, yataklara düştü. Gel benimle ne olur. Eğer Leyla ise istediğin, onu babasından isteyeceğim sana. Yeter ki dön. Babasının bu sözü üzerine Mecnun'un gözleri sevinçle parladı. Leyla ile bir olmak, sürekli o güzellikle birlikte bir ömür boyu diye bir cümle uzadı içinde. Heyecanla atılarak. Leyla'yı bana? Reis gözlerinin içi gülerek baktı oğluna. Ne pahasına olursa olsun alacaktı oğluna Leyla'yı. Böyle karar vermişti. Evet, diyordu reis. Mecnun'un içinde bir umut büyüdü. Leyla'ya kavuşma zamanı gelmiş miydi yoksa? O halde hiç vakit kaybetmemeliydi. Her şeyi unuttu. Her şeyi. Yalnızca Leyla ile beraber olmak hayali meşgul ediyordu şimdi onu. O yüzden hemen dönülmeliydi. Bir an evvel dönelim o halde, dedi. Reis içi ferahlamış bir halde şükürler ederek oğluna sarıldı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 104.